Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda yepyeni bir programla, Dünya Hali programıyla karşınızdayız. Bundan böyle Dünya Hali programında ben Sultan Yılmaz Karadağ sizlerle birlikte olacağım. Dünya Hali nasıl bir program olacak? Dünya Hali'nde dinleyenler olarak neleri bulacaksınız? Aslında bu sorunun cevabı zaman içerisinde zaten programlar sizlerle buluştukça daha net olarak ortaya çıkacak. Ama en kısa, en genel haliyle şöyle özetleyecek olursak, kimi zaman hastalıklardan, kimi zaman engellilik olgusundan bahsedeceğiz. Bazen acı ayrılıklar girecek araya, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar bizi kuşatacak. İşte tam da bu noktada biz de diyeceğiz ki tüm bu yaşadıklarımız bir dünya hali. Dünya Hali programının içeriğini, bu programda neler olacak sorusunun cevabını dediğim gibi daha sonraki haftalarda bizatihi programın yayınlanış saatleri içerisinde, içeriğinde, kapsamında, konuklarımızda, konularımızda bulacaksınız. Ama bu hafta neler olacak? Bu hafta istedik ki hem programın ilk yayınlanışında hem de geride bıraktığımız yılı düşündüğümüzde neler oldu 2016'da? Tabii 2016'da şüphesiz ki çok olay gerçekleşti ama bunlar içerisinde en önemlisi 15 Temmuz hain darbe girişimiydi. O gece 15 Temmuz gecesinde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, engelli olmayanıyla halk tek bir yürek, tek bir yumruk oldu ve bu vatanı kimseye bırakmayız dedi. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bir araya toplanan, kenetlenen halk 15 Temmuz gecesindeki o hain darbe girişimin püskürtülmesinde büyük bir güce, etkiye sahip oldu. Biz de istedik ki Dünya Hali programında engelliliğiyle, hastalığıyla, yaşlısıyla tüm bunlardan bahsederken tüm bu kavramların ortak bir bileşeni olarak tek bir millet, tek bir güç olarak biz işte 15 Temmuz gecesinde ve sonrasında bunları başardık derken bunun küçük bir örneklemini burada sunmaya gayret edeceğiz. Bunu yaparken de o tarihe dönüp konuklarımızda o günlerde neler yaşandı, sonrasında neler yapıldı, bununla ilgili sorularımız olacak. Stüdyomuzda 3 değerli konuğumuz var. Kendilerini takdim etmeden önce hoş geldiniz diyeceğim. Kendilerini ayrıca ayrıntılı olarak da tanıtacaklar ama ben kısaca Hak İş ve Hizmet İş Engelliler Komitesi Başkanı Hanifi Karadağ, stüdyo konuğumuz, Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü Genel Sekreteri ve basketbol oyuncusu Ayhan Şahin konuğumuz ve yine değerli bir konuğumuz Gülhan Şahin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, 15 Temmuz gecesinde yaşananları Rabbim tekrar yaşatmasın inşallah ama o gece bütün halk tek bir yürek, tek bir yumruk oldu. Ayhan Bey, öncelikle hem kendinizi tanıtıp hem de o gece nasıl başladı sizin hayatınızda, ilk haberi nasıl aldınız, buradan konuya girelim istiyorum.
Öncelikle bu yeni programın hayırlı mübarek olmasını diliyorum.
Amin, çok teşekkür ederim.
İnşallah hayırlara vesile olur.
İnşallah.
İlk konu olmanın da heyecanını yaşıyorum şu an. Aslen Gaziantep Nizip doğumluyum. Ailem de orada ikamet ediyor. Ben 1,5 yaşında geçirdiğim çocuk felcinden dolayı hayatımı tekerlek sandalyeyle devam ettiriyorum. Ankara'da çalışmamdan dolayı da burada ikamet ediyorum.
Evet.
O karanlık geceyi ben Gaziantep'ten gelen bir telefonla öğrendim. Çünkü o gün hiç televizyon izlememiştim ben. Kardeşimin arayıp bana Ankara'da neler oluyor demesiyle televizyonu açtım. Ve başbakanımızın konuşmasını dinledim. Orada kalkışma hareketi olduğunu söyledi. İhtimal vermedim çünkü her şey çok güzel gidiyordu. Her şey o kadar olumlu, o kadar güzel akıyordu ki özellikle biz engelliler için çok güzel gelişmeler olmuştu. Daha sonra TRT'deki bildiriyi okuyunca ya tüylerim diken diken oldu. O gün evde de değildim. Bir misafirlikteydik, çay içiyorduk bir arkadaşımızla. Sonra çocuklara hemen toparlanmalarını söyledim. Toparlandılar. Eve gittik biz. Çocukları eve bıraktım. Arabadan indiler. Eşimle vedalaştım ben. Helalleştim. İnsanlar bir korku, panik, tedirginlik. Aynı zamanda da büyük bir öfke duyuluyordu. Uçakların tabii ki sürekli alçak uçuşları da eksik olmuyordu o gün. Yani orada durup bekleyemezdik. Çünkü vatan söz konusuydu. Ülke söz konusuydu. Cumhurbaşkanımızın hayatı söz konusuydu. Biz ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünürken emniyete yönlendirildik. Arabaya atlayıp emniyete gittim ben hemen. Emniyete birkaç arkadaşla gittik. Emniyetin arka tarafında Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu kısımdan giriş yaptık. Emniyete çünkü en yakın oradan yaklaşabilirdik biz. Tankların tabii geçmesi vesilesiyle oradaki demirler falan da yıkılmış. Tüm herkes geçti ama ben o demirlerin arkasına bir türlü geçemedim. Çünkü inanılmaz bir yıkım söz konusuydu orada. Yani oradaki bombalama olayları, tankın birisi zaten emniyetin içine girmiş sürekli atış yapıyordu. Bizden önce de F-16 bomba atmış maalesef oraya. Orada çok sayıda şehidimiz vardı. Ama vatandaşımız çok kalabalık bir kitle olarak oraya birikmişti. Bu harekata yani bu ihanete dur demek için ben de vatandaşlar da oradaydık. Elimizden ne gelirse yapabilme gayreti, çabası ve aynı zamanda bir o kadar da üzüntüsü içerisindeydik. Kendi
Herhalde burada düğüm noktası Sayın Cumhurbaşkanımızın telefonla canlı yayına bağlanıp hem yaşadığını gösteriyor olması, yani ben buradayım, hayattayım ve bütün halkımı şehrin meydanlarına davet ediyorum sözüyle asıl hareketlilik de o noktadan sonra başladı galiba, değil mi?
yani şöyle söyleyeyim ben Cumhurbaşkanımızın telefonla konuşmasını göremedim, şahit olamadım. Çünkü tabii o konuşmadan sonra tabii ki düğüm orada çözülmüştür ama ben onu bilmediğim için, görmediğim için sabaha kadar, sabahın ilk ışıklarına kadar dışarıdaydım ve sürekli Cumhurbaşkanımızın hayatından endişe ediyordum. Önüme gelen herkese de soruyordum, haber var mı, haber var mı? Maalesef kimseden de olumlu bir şey alamıyordum çünkü bilgi yoktu. Belki Cumhurbaşkanımızın o konuşmasına şahit olsaydım biraz daha böyle rahat, en azından yaşadığını bilmek bana güven verecekti, daha rahat olacaktı. Ama emniyette inanılmaz bir saldırı söz konusuydu. Yani benim aklım hayalim almıyor. Bende çok büyük yaralar, çok derin yaralar açtı o. Şu an bile emniyetin önünden geçerken gözlerim doluyor, böyle tüylerim diken diken
Halkın
oluyor.
silahıyla, halkın tankıyla
Kesinlikle.
o halka siz
Kesinlikle.
ateş açıyorsunuz, savaşı ilan
Polisimizin
ediyorsunuz.
vatandaşların burayı terk etmemesi konusundaki anonsları beni çok çok derinden incitti yani. Çünkü düşünsenize bir tarafta asker, bir tarafta polis.
Emniyet güçleri.
Tabii iki güvenlik güçlüğümüz karşı karşıya. Bir tarafta
Evet.
hainler, bir tarafta da polisimiz bizi korumaya. Yani polisimiz de aslında ne yapacağını bilmiyor. Çünkü
Çaresiz bir
hain
hal var.
nerede, ne zaman çıkacak bilmiyorlar.
Evet. Peki bir virgül koyalım. Ayhan Bey'in eşi Gülhan Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İsterseniz kısaca kendinizi tanıtarak başlayın, ardından da devam edelim. Şimdi eşiniz vedalaştı, helalleşti, evden çıktı, gitti ve siz evde bekliyorsunuz. Bu arada haber alabildiniz mi, görüştünüz mü? O anki duygu ve düşüncelerinizi de alalım.
Yok, sabah ezanına kadar haber alamadık Ayhan'dan. Zaten cebelleşiyor orada, anlatıyor ya, demirler, yıkıntılar, o tekerlekli sandalyeyle geçme. Yani bir sürü kafasından geçenler. Aslında biz de o gün onun yanında olmalıydık. Geleceğim diye çok çırpındım ama gücüm yetmedi. Benim oğlum 10 yaşında. O kadar korkuyordu ki ben de o çocuğu bırakamıyorum. Yoksa benim eşimin tek başına, ben de istiyorum. Yani birçok insan gibi haydi biz de çıkmalıyız meydanlara diye. O gün işte oğlumun korkmasıyla, o ağıt feryatla bize de mi eziyet edecekler, zulüm, o çocuk kafası tabii ki büyükler de böyle düşünmüştü zaten. Herkes şokta, duvara tosladığımız andı diye düşünüyorum çoğumuzun. Çok şükür Allah'a atlattık, yani o korku kaldı tabii de. Yani o gün ben evdeydim, evet. Eşimden sabah ezanından sonra haber aldım. Eşim telefonla ulaş, sesi kötü geliyordu. Uçak sesleri. Tabii komşularım vardı yanımda, sevgili Memnun arkadaşım. Tesbih çektik sabaha kadar, Yasemin çocuğunun başında. Mesela Ben aslında kendimi de değil, ya çok uzun hikayeler var ama bir de Kamil arkadaşım küçük bebeğin 4 yaşındaki çocuğunu bırakıyor komşuya. Kocası gitme sen evde dur ben gidiyorum diyor. Bak be eşim de bana dedi ama ben durdum. İsterdim ben de o kadına çok imrendim o gün. Diyor ki Gülhan ben de gidiyorum nasıl gidiyorsun? Otostop çekip gideceğim ya diyor. Çocuğu ne yaptın diyorum komşuya bıraktım diyor. Yani gurur duydum gerçekten yani Osmanlı ecdadıymışız. Gerçekten böyle Türk vatandaşı olmaktan, bu yüreğe sahip olmaktan, böyle çevremin, arkadaşlarımın olmasından gurur duydum. Tabii ben evdeydim o gün. Kendimizce ne yapılır? Tesbihlerimizi çektik. Sabaha kadar endişeyle haberler bekledik. Bir yandan haber televizyonları açıyoruz ama eşim o sırada da külliyede hiç o taraftan bir ses soluk gelmemişti. Sonra eşimden aldım haberi. Öyle işte yani ne kadar anlatılır ki?
Peki,
Çok şey
tekrar Ayhan
yaşanıyor.
Bey'e dönelim. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün oradan külliyeye geçiş nasıl oldu? Çünkü orada günün ağırdığı o ilk saatlerde siz külliyedeydiniz. Yani geceyi külliyede geçirdiniz, sabah külliyede oldu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Orada durum nasıldı? Orada neler yaşadınız?
Şimdi külliyeye emniyette kontrol sağlandıktan sonra bizi oraya yönlendirdiler. Oradaki polis anonsları külliyenin bombalanacağı ihbarı alındığını ve buradaki vatandaşların oraya en kısa sürede intikal etmelerini söylediler. Biz tabii hiç vakit kaybetmeden direkt külliyeye gittik ama giderken inanılmaz uçaklar ve o kadar alçaktan uçuyor ki araçlarımız sallanıyor ya. Külliyeye gittik. Gece saat 2:30 civarlarıydı. Tabii insanlar orada birikmiş. Herkes ellerinde sopalarla, işte çekiçle, taşlarla gelmişler. Uçaklar geçiyor. Taş atan onlara, sopa fırlatan, şey yapan bizi külliyenin yakın bölgesine sabahın ilk ışıklarına kadar almadılar. Çünkü sürekli helikopter gelip tarıyordu orada. Tehlike olduğu için belli kişileri güvenlik güçlerini alıyorlardı. Sivil vatandaşları pek külliye yakınlarına çok yaklaştırmıyorlardı. Sabahın ilk ışıklarında tabii gece boyu uçaklar yine alçak uçuşta ses bombası yapmalarından dolayı inanılmaz bir böyle rahatsız edici, ürkütücü bir sesle sabaha kadar karşı karşıya kaldık. Sonra sabah arkadaşımla abdest alalım, bir şükür namazı kılalım dedik külliye millet camiinde. O zaman da açılmıştı kapılar. Millet Camii'nin oraya kadar gittik. Camiye girişte orada yine bir Cumhurbaşkanlığında görevli, güvenlik görevlisi arkadaşımız bize camiye girmememiz konusunda telkinde bulundu. Çünkü her an bomba atabilirler uyarısında bulundu. Aradan bir dakika geçmedi, jandarmanın önüne bomba attılar. Yine aradan çok kısa bir süre geçti. Caminin hemen 300 metre kadar tahmin 300 metre kadar aşağı alt kısmına bir bomba attılar. Biz de o bombaya çok yakındık. Tabii yerden kalkan asfalt parçaları falan hep döküldü üzerimize. Tabii o bombanın şiddetiyle benim kulaklarım çınlıyor. Ben kendim kaldırımın altındaydım ben. Kaldırım da yüksek biraz. Sonra kendimi biraz toparladığımda külliyenin duvarının kenarında çam ağaçları var. O çam ağaçlarının arka tarafında, kenarında buldum. Düşünüyorum ben buraya nasıl geldim,
Nasıl
nasıl
geldi?
geldim diye. Meğer oradaki işte Cumhurbaşkanlığımızda görevli koruma güvenlik güçlerimiz, abilerimiz o bombadan sonra beni kenara atmışlar. Çünkü ikinci bomba ihtimali, ikinci bombalama ihtimaline karşı benim de güvenliğim açısından beni de oraya almışlardı. O gece söz konusu vatandı. Vatanın bütünlüğüydü. Beni en çok yaralayan konulardan biri de tabii kimisi vatanı için, milleti için şeylere koştu. Canını feda edip şehitlik mertebesine erebilmek için belki koştu. Biz de öyleydik. Vatanımız söz konusuydu, milletimiz söz konusuydu. Biz oralara koşarken en yaralayan olaylardan biri de bankamatiklerin önünde duran insanların sıra bekleyişiydi. Yani bir
Bir
yaralayan konu
yanda
da buydu.
söz konusu vatansa vatan hiçbir engel tanımaz diyenler ama bir
Kesinlikle.
yanda da böylesi bir gecede bankamatiklerin ve hatta açık buldukları
Marketler.
marketlerin kuyruklarına koşanlar,
Maalesef,
reyonlarına
maalesef.
koşanlar. Evet, güzel bir eserle ara vereceğiz sohbetimize. Mustafa Yıldız Doğan, Ölürüm Türkiye'm diyecek. Sonrasında devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesine dair engelliler olarak neler yaşadık, neler yaptık.
Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım. Irmağımın akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey. Irmağımın akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey hey hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey hey hey. Çekmiş hep ninem. Pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey hey hey hey hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey hey hey hey hey.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. En son dedik ki söz konusu eğer vatansa vatan engel tanımaz. Bu ilk programımızdaki konuğumuz, konuklarımız Sayın Hanifi Karadağ, Sayın Ahmet Ayhan Şahin, Sayın Gülhan Şahin bizlerle birlikte ve 15 Temmuz sonrasındaki nöbetlerinde biz engelliler konusu üzerine söyleşiyoruz. Acısıyla tatlısıyla o geceyi geride bıraktık. Rabbimiz inşallah bir daha böylesi bir ihaneti yaşatmasın. Ama hani acısıyla tatlısıyla derken yaşananlar evet acıydı. Ama güzel olan tarafı halkın o birlikteliği sağlamasıydı. Tek bir yürek, tek bir güç, tek bir yumruk haline gelmesiydi. Sonrasında vatan nöbetleri başladı. Günler sürdü. Bu hafta bitiyor mu? Hatta bitmese de, diyenler oldu. Çoluğuyla, çocuğuyla insanlar farklı noktalarda, örneğin Ankara için düşünürsek Kızılay'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, yine her bir şehrin büyük meydanlarında insanlar toplandı günlerce. Öyle ki gece nöbette, gündüz işinde oldu insanlar. Hak İş ve Hizmet İş Engelliler Komitesi Başkanı Sayın Hanifi Karadağ, siz de gerek şahsınız olarak ve gerekse komitenizi temsilen, engellileri temsilen orada çadırınızı kurdunuz ve her gün iş yerinden çıkıp nöbetinize gittiniz. Nasıl bir duyguydu o nöbeti yaşama?
Öncelikle programınız hayırlı olsun. Siz ve sizin nezdinizde dinleyicilerinize saygıyla selamlıyorum. Kendimi kısaca tanıtayım. Hanefi Karadağ, Ağrılıyım. Lise yıllarına kadar Ağrı'daydım. Üniversiteyle beraber Ankara'da ikamet etmeye başladım. Hak İş Engelliler Komitesi Başkanlığı'nı yürütüyorum. Engelliler üzerine çalışmalar yapıyoruz. İş hayatındaki işçi engelliler üzerine neler yapabiliriz, bunlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. 15 Temmuz dediniz, gerçekten söz konusu vatansa vatan engel tanımaz. Gerçekten de bizim için asıl olan budur. Engelliler olarak duramadık. Yani ben ve arkadaş grubumuz, bizim öncülerimizden de biri Ayhan'dır. Bizi her zaman motive etmiştir. Ama engelliler olarak bizim bu hain kalkışmada evimizde oturarak ya da işimizden evimize geçerek bir rahat hayat kendimize benimseyemeyiz. Çünkü çok ciddi bir olay söz konusu, vatan söz konusu, bu milletin bekası söz konusu, istiklal ve istikbal mücadelesi bu. Ve burada sessiz kalınamaz, gerekirse evimize gitmeyeceğiz kararı aldık. İşimizden çıkıyorduk, sabah namazına kadar külliyede çadırımızı kurmuştuk. Ekibimizle beraber sabah namazına kadar orada mümkün mertebe bulunmaya çalıştık. Sabah namazının ardından birkaç saat dinlenerek tekrar işimize geri gitmek şartıyla her gün bu şekilde nöbetler bitene kadar, ki bitmesini hiç arzu etmedik. Son gün gerçekten hüzünle ayrıldık. Çünkü yani her an, çünkü ülkemizde içimizden olan ama bizden olmayan bu hainler bizim inanç değerlerimizi, dini değerlerimizi kullanarak, bizi aldatarak, bu toplumu aldatarak bir hain kalkışma gerçekleştirdi. Bizim değerimiz olan Cumhurbaşkanımıza saldırdılar, bu millete saldırdılar, askerimizi, polisimizi şehit ettiler, vatandaşımızı bombaladılar. Bunları yani hiç sebepsiz yere kurşun yağmuruna tuttular. Sen hiçbir şekilde bunlar bir ayrıma gitmeksizin bu mazlum insanları elinden bu vatan toprağını alıp haince kimlerin emellerine alet edeceklerdi bilemiyoruz ama bu millete ihanet ettiler. Bu millet buna müsaade etmedi ve dimdik ayakta durdu. Onlara gereken cezayı en iyi şekilde karşılığını da verdi. Dik durarak verdi. Ve Allah'ın izniyle de aynı şekilde de karşılarında olacaktır bu millet. Bu millet uyanışa, bu millet diriliş vakti derler ya. Gerçekten diriliş vakti gerçekleşti. Küllerinden savruldu ve kendi öz benliğine ulaştı şu an.
15 Temmuz gecesi aslında dediğiniz gibi dirilişin de bir miladı oldu. Dirilişin ve direnişin. O direniş dirilişe vesile oldu. Peki nöbetler devam ederken tabii haliyle bir yandan da hayat devam ediyor. Demin dediğimiz gibi işe gidenler işine gidiyor. Çocuklar yine o ailenin temel yapısı içerisinde tabii hayatlarını devam ettiriyor. Yani çocuklar acaba şu soruyu sordular mı? Ne yapıyoruz biz her gün, oraya niye gidiyoruz? Nedir bu? Hayatımız birden değişti, eskisi gibi bir yaşantı değil de işte bir aydır bu şekilde yaşıyoruz. Onların tepkileri oldu mu? Yani bir çocuk gözüyle olaylar nasıl da onların açısından?
Ben kendimden bir örnek vermek isterim. Bundan önceki senelerde basket oyunuyla meşguldüm. Çocuklar gecikmemden, geç gelmemden çok böyle şikayetçi olurlardı, çok sitemkar olurlardı. Ama bu olay, bu kalkışmada hiçbir çocuğum ve hiçbir ailenin çocuğundan ben böyle bir şeye şahit olmadım. Ve onlar aşkla, şevkle gidelim, orada olalım, bu anlayışla hep şeydi. Bizden daha böyle bir bilinç anlamında daha ötelere gittiler. Çünkü çok küçük yaşlarda bu şeyi yaşadılar. Biz geçmişte yaşamadık. Büyüklerimiz yaşadı buna benzer çok acı sahneler. Çocuklarımız buna şahit oldu. Küçük yaşta şahit oldu. Bu da tabii bizim için üzücü bir durum. Yani bunu yapan dış güçler değildi. Yani belki onların rolü büyüktür, vardır. Yani bir Çanakkale'deki gibi dışarı milletler bu ülkeye saldırı gerçekleştirmedi. Bu milletin içinden çıkan insanlar, maalesef. Acımız bu.
Evet.
Derdimiz, sıkıntımız bu. Yani bizim yüreğimizi yaralayan da özellikle yanımızda, çevremizdeki bu insanların bu kalkışması, bu ihanetidir. Kaldıramıyoruz.
Evet. Peki Ayhan Bey, hem son mesajlarınızı alalım hem de dinleyicilerimizin belki içlerinden geçen bir soruyu da ben onlar adına dillendirmiş olayım. Engelli bir birey olarak böylesi karmaşanın olduğu bir gecede nasıl sokağa çıktınız? Yani buna nasıl cesaret ettiniz? Bu soruyu sormak isteyen dinleyicilerimiz adına onların duygularına tercüman olarak yönelteyim size.
Şimdi öncelikle ben sorunuzu cevaplayayım. O gün engelli olduğumu hiç düşünmedim. Çünkü vatan söz konusuydu. Yani vatan için bir şeyler yapabilmek söz konusuydu. Nöbet tutabilmek söz konusuydu. Ölürsek şehit olacaktık. Şehitlik, şehit olabilmek için fırsattı yani.
Evet.
Vatanı korumak için çıkıyorduk dışarı. Bunun için de engel hiçbir zaman söz konusu değildi. Hiçbir şekilde kendimden, canımdan tereddüt etmeden büyük bir gururla kendimi sokaklara attım. Nöbet noktalarında bir şey söyleyeyim ben. Şimdi 15 Temmuz ihanet gecesinden sonra aslında milletimize, vatanımıza bir bayram havası yaşattılar bunlar. İstemeyerek de olsa.
Evet.
Orada külliyenin önündeki, yani yurdumuzun dört bir yanındaki kalabalıklar orada bir bayram havasında nöbet tuttular, vatanını beklediler. Rabbime hamdolsun bizim için de nasip oldu bana. Vatanımız için, milletimiz için külliye önünde nöbet tutmak, Cumhurbaşkanımız için nöbet tutabilmek. Düşünsene, Cumhurbaşkanımızı koruyabilmek için her gece oradaydık biz yani.
Bir
bundan
sözünüz
büyük bir gurur
olmuştu.
Yok ya.
Demiştiniz ki askere gitmedim ama çok şükür ki bu vesileyle nöbet
evet,
tuttum
evet,
değil mi?
Biz de tuttuk. Evet, öyle
evet.
Bir sözümüz oldu. Yani
şükür.
Engelimizden dolayı askerlik yapmak nasip olmadı. Ama yine Rabbime binler kez hamdolsun. Bir ay boyunca vatanım için, milletim için, halkım için, Cumhurbaşkanımız için külliye önünde, Kızılay'da olsun, nöbetimizi tuttuk. Hanifi kardeşimizle beraber, o da bize eşlik etti. Çok güzel, keyifli zamanlar geçirdik orada. Yani
Allah
istemeyerek
razı
de olsa
olsun.
O hainler bize bir bayram havası yaşattılar.
Evet, evet. Hani sembolleşmiş bazı fotoğraflar vardır. 15 Temmuz denildiğinde sırtına bayrağını asmış yere kadar uzun bir bayrak ve bir bacağı olmayan bir engelli bir kolunda koltuk değneği. Yine sembol resimlerden biri bir yaşlı dedemizin iki koltuk değneğiyle o bembeyaz sakalıyla koştura koştura belki yanındakilerden daha hızlı bir şekilde o caddede ilerleyişini gösteren video. İşte tüm bunlarla aslında az önce söylediklerimiz ve benim buradan resmetmeye çalıştığım bu görüntülerle program içerisinde dönüp dolaşıp söylemiş olduğumuz söze varıyoruz. Söz konusu vatansa vatan engel tanımaz. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için, paylaştıklarınız için. Programın sonuna geldiğimiz için tekrar size söz hakkı verme şansım kalmadı ama duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Değerli dinleyicilerimiz, yine sizlerle birlikte olacağız Dünya Hayli programında. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya Hali.